Ayrım 36. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, yükselişi, çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1301. Berlin'de karşılaştıkları en büyük zorluk ellerinde çok az asker bulunması ve sayılarının SS'lerden az olmasıydı. Bundan başka şehrin içinde ve çevresindeki uçak savar kuruluşlarında bir hayli Luftwaffe birlikleri vardı. Ordu çabuk hareket etmediği takdirde bu birlikler Göring'e bağlı kalırlar, Hitler öldürülse bile komutanlarının emirlerini dinleyerek Nazi rejimini yaşatmak için dövüşebilirlerdi. Uçak savar toplarını ordu birliklerine karşı kullanabilirlerdi. Öte yandan Berlin'deki polis kuvvetleri komplocuların ellerindeydi. Polis müdürü Kont von Heldorf komploculara katılmıştı. SS ve hava kuvvetleri birliklerinin güçlü olduklarını bilen Stauffenberg, başkenti ele geçirmek için girişilecek harekatın zaman ayarlamasına çok önem veriyordu. İlk 2 saat çok önemliydi. Bu kısa zaman içinde ordu birlikleri ulusal radyo merkezini ve şehrin 2 radyo istasyonunu, telgraf ve telefon santrallerini, başbakanlığı, bakanlıkları ve SS Gestapo karargahını ele geçirmeliydiler. Berlin'den çok seyrek ayrılan Nazi kodamanlarından Goebbels de SS subaylarıyla birlikte tutuklanacaktı. Bu arada Hitler öldürülür öldürülmez Rastenburg'daki karargahı bütün Almanya'dan tecrit edilecekti. Böylelikle ne Göring, ne Himmler, ne de Keitel ve Jodl gibi Nazi generallerinden hiçbiri yönetimi eline geçiremeyecek, polisi ve askerleri toplayıp Nazi rejimini yaşatamayacaktı. Führer'in karargahında bulunan muhabere başkanı General Feldgebel sağlayacaktı bunu. Darbenin ilk 2 saatinde bütün işler başarıldıktan sonra radyo, telefon ve telgrafla öteki şehirlerin ana yurt ordularına, komutanlara, cephede ve işgal edilen ülkelerde bulunan yüksek generallere önceden hazırlanmış ve dosyalara konulmuş mesajlar gönderilecek, Hitler'in öldüğü ve Berlin'de Nazi aleyhtarı bir hükümetin kurulduğu bildirilecekti. İsyan 24 saat içinde bitecek ve başarılacak, yeni hükümet böylece yerleşmiş olacaktı. Bu yapılmadığı takdirde kararsız yüksek generaller bir takım art düşüncelere sapabilirlerdi. Göring ile Himmler bunları bir araya getirebilir, bu yüzden iç savaş çıkabilirdi. O zaman cepheler çöker, komplocuların önlemek istedikleri anarşi ve çöküntü kaçınılmaz olurdu. Her şey Hitler'in öldürülmesinden sonra bunu Stauffenberg'in kendisi başaracaktı. Komplocuların Berlin'in içinde ve çevresinde bulunan ordu birliklerini kendi amaçları için azami hızla ve enerjiyle kullanmakta gösterecekleri ustalığa bağlıydı. Problemin düğüm noktası buradaydı. Anayurt yedek ordusunun başkomutanı General Fritz Fromm normal olarak Valkyrie emrini verebilirdi. Ama Fromm her zaman için bir sorundu. Bütün 1943 yılı içinde komplocular Fromm üzerinde çalışmışlar ve sonunda şu sonuca varmışlardı. Bu çekingen subaya ancak isyan başarıldıktan sonra kesinlikle güvenilebilirdi. Başarıdan emin oldukları için Fromm'un haberi olmadan onun adına çıkarılacak birçok emirler hazırladılar. Fromm tam kritik zamanda kararsız durum alırsa yerine 1941'de Moskova savaşlarından sonra Hitler tarafından görevinden uzaklaştırılan ve üniforma giymesi yasaklanan zeki tank komutanı General Höppner getirilecekti. Berlin'deki kilit noktaların birinde bulunan başka bir general ile de başları dertteydi. Bu adam Berlin ve Brandenburg'da dahil olmak üzere Wehrkreis 3'e komuta eden sapına kadar Nazi General von Kurzfleisch'ti. Kendisinin hemen tutuklanmasına yerine General Freiherr von Tüngen'in getirilmesine karar verildi. Berlin komutanı General Paul von Haase de komplodaydı ve şehrin alınmasına önemli bir adım olarak mahalli garnizon birliklerine komutanlık edecekti. Stauffenberg ile Treschow, Gördeler, Beck, Witzleben ve başkalarıyla işbirliği yaparak Berlin'in işgali için ayrıntılı planlar hazırlamışlar, bölge askeri komutanlarına bölgelerinde yürütme gücünü nasıl ele geçireceklerini, SS'leri nasıl bastıracaklarını, belli başlı Nazileri nasıl tutuklayacaklarını ve toplama kamplarını nasıl işgal edeceklerini bildiren yönetmelikler hazırlamışlardı. Ayrıca zamanı gelince Basın ve radyoda silahlı kuvvetlere, Alman halkına yayımlanacak birçok ateşli bildiriler de hazırlamışlardı. Bazılarını yeni hükümet başkanı olarak Beck, bazısını da Wehrmacht başkomutanı olarak Feldmarschall von Witzleben ve yeni başbakan olarak da Gördeler imzalamışlardı. Emirleri ve çağrıları geceliğin geç saatlerde Bentlerstraße'de komploya dahil olan iki cesur kadın yazıyordu. Bunlardan biri komploya çok yardım eden General Treschow'un karısı Frau Erika von Treschow, öteki de eskiden iki ordu başkanına General von Hammerstein ile General von Fritsch'e sekreterlik yapmış, emekli bir general kızı olan Margarete von Owen'dı. Hazırlanan evrak General Olbricht'in kasasında saklanıyordu. Planlar hazırdı artık. 1943 yılının sonunda daha da geliştirilmişti. Ama uygulanması için aylarca beklenildi. Yalnız olaylar komplocuları beklemiyordu. 1944 Haziran'ına girildiği sırada zamanın artık geçmekte olduğunu anladılar. Her şeyden önce Gestapo çevrelerindeki dairesini daraltmaktaydı. Yakalananlar her hafta çoğalıyordu. Bu arada Kont von Moltke ile Kreisau çevresindekiler tutuklanmışlardı. Birçok kişi idam edilmişti. Komplonun iç çevresinde bulunan Beck, Gördeler, Hassel, Witzleben ve başkalarını Himmler'in gizli polisi çok yakından izliyordu. Bu yüzden bir araya gelip görüşmek de gün geçtikçe zorlaşmıştı. Himmler o bahar generallerle sivil dostlarının bir isyan hazırlamakta olduklarını çok iyi bildiğini, o sırada görevinden alınmış olan Canaris'e söylemişti. Beck ile Gördeler'i de hiç gözünden ayırmıyordu. Canaris, Himmler'in bu uyarımını Olbricht'e haber verdi. Askeri durum da komplocular için bir felaket halini almıştı. Rusların doğuda genel bir taarruza geçecekleri söyleniyordu. Roma müttefik kuvvetlerine bırakılmak üzereydi. 4 Haziran'da düştü. Batıda İngiliz, Amerikan çıkarması neredeyse başlayacaktı. Almanya'nın askeri bakımdan çökmesine çok az bir zaman kalmıştı. Almanya, Nazilik yıkılmadan önce yıkılacaktı. Komplocuların çoğu Kreisau çevresinin etkisinde kalarak bu planlardan vazgeçilmesinin ve felaketin sorumluluğunu Hitler'le Nazilere yüklenmesinin daha doğru olacağını düşünüyorlardı. Hitler'i ve Nazileri atmak, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanları kızdıran yeni bir arkadan vurma masalı yaratacaktı. İngiliz-Amerikan çıkarması, 6 Haziran 1944. Stauffenberg, batılı müttefiklerinin o yıl Fransa'ya çıkarma yapacaklarına inanmıyordu. Abwehr'den Himmler'in askeri haber alma bürosuna geçmiş olan Albay Georg Hansen, istilanın Haziran'da herhangi bir gün başlayabileceğini Mayıs başında kendisine söylediği zaman bile görüşünü değiştirmemişti. Alman ordusu da bir sürü kuşkular içindeydi. En azından taarruzun ne zaman ve nerede yapılacağını bilmiyordu. Mayıs ayında havanın, denizin, Met ve Cezir'in çıkarmaya elverişli bulunduğu 18 gün geçmiş, Almanlar General Eisenhower'ın bu günlerden yararlanmadığını görmüşlerdi. Batı Başkomutanı Rundstedt, 30 Mayıs'ta Hitler'e istilanın çok yakında başlayacağını gösteren belirtiler bulunmadığını bildirdi. 4 Haziran'da Paris'teki hava kuvvetleri meteorolojisi havaların sert gitmesinden dolayı en az 15 gün bir müttefik hareketi beklenemeyeceğini söyledi. Rommel bu duruma ve eline geçen az bir bilgiye güvenerek bu sırada İngiltere'nin güney kıyılarında Eisenhower birliklerinin gemilere bindirildiği limanlarda Luftwaffe'nin keşif uçuşları yapmasının önüne geçilmiş ve Alman donanması da denizin sert olması yüzünden manştaki keşif motorlarını geriye çekmişti. 5 Haziran günü sabahı Rundstedt'e bir durum raporu verdi ve yakında istilaya başlanmayacağını bildirdi. Otomobiline binerek geceyi ailesinin yanında geçirmek için Herlingen'e gitti. Ertesi günde Hitler'le görüşmek üzere Berchtesgaden'e gidecekti. 5 Haziran Rommel'in kurmay başkanı General Speidel'in sonradan hatırladığına göre durgun bir gündü. Rommel'in Almanya'ya rahatça gitmemesi için ortada herhangi bir neden yok gibiydi. Alman casuslarından yine her zamanki gibi müttefiklerin çıkarma yapmaları ihtimali bulunduğunu bildiren raporlar geliyordu. Bu kez de 6 Haziran ile 16 Haziran tarihlerini bildirmişlerdi. Ama Nisan'dan beri bu çeşit yüzlerce rapor geldiği için Artık ciddiye alınmıyordu bu raporlar. Nitekim müttefiklerin çıkarma yapacakları Normandiya kıyılarında 7. Ordu'nun komutanı General Friedrich Dolman ayın 6'sında alarm durumunun geçici olarak gevşetilmesini emretmiş, emrindeki yüksek subayları bu kıyıların 185 kilometre güneyinde Rennes'te bir harita tatbikatına çağırmıştı. Almanlar hem çıkarma gününü hem de bu çıkarmanın nerede yapılacağını bilmiyorlardı. Rundstedt ile Rommel bunun Manş'ın en dar yeri olan Pas de Calais'de yapılacağından emindiler. Bu yüzden o bahar ondan 15 piyade tümenine çıkarılmış olan 15. Ordu'yu yani en güçlü kuvvetlerini burada toplamışlardı. Ama Mart'ın sonunda Adolf Hitler'in garip sezgisi çıkarma ağırlık noktasını belki de Normandiya kıyıları olabileceğini söylüyordu. Nitekim ertesi haftalarda Sen ile Loire nehirleri arasına büyük takviyeler gönderilmesini emretti. Normandiya'dan gözünüzü ayırmayın diyordu generallerine. Buna rağmen gerek piyade ve gerek panzer tümeni olarak Alman kuvvetlerinin büyük bir bölümü Le Havre ile Dunkirk arasında Sen'in kuzeyinde bulunuyordu. Rundstedt ile generalleri Normandiya'dan çok Pas de Calais'i gözlüyorlardı. İngiliz-Amerikan Yüksek Komutanlığı Nisan ve Mayıs aylarında buralarda bir takım yalancı manevralar yapınca tahminlerinde yanılmadıklarını sandılar. Onun için 5 Haziran günü oldukça durgun geçti. Tabii Almanlar bakımından. Yalnız o gün yine İngiliz-Amerikan uçaklarının Almanların depolarına, radar istasyonlarına ve bir rampalarına, muhabere ve nakliye araçlarına yaptıkları hava akınları eskisi gibi devam etti. Ama bunlar zaten haftalardan beri gece gündüz sürüp giden olaylardı. O günün ötekilerden bir farkı yoktu. Karanlık bastıktan az sonra Rundstedt'in karargahına bir haber geldi. Londra BBC radyosu, Fransız direnme hareketine şimdiye kadar görülmemiş şekilde şifreli bir takım mesajlar gönderiyordu. Le Havre ile Cherbourg arasındaki Alman radar istasyonlarının çalışmaları bozuluyordu. 15. Ordu geceleyin saat 10'da BBC'nin Fransız direnme hareketine gönderdiği bir mesajı aldı. Çıkarmanın başlamak üzere olduğu anlaşılıyordu. 15. Ordu alarm durumuna geçirildi. Ama Rundstedt 7. Ordu'nun da alarma geçirilmesi gerektiğine inanmıyordu. 7. Ordu daha batıda Caen ile Cherbourg arasındaki sektördeydi ve o sırada gece yarısına doğru 1000 kadar gemiye bindirilmiş müttefik kuvveti bu kıyıya doğru yaklaşıyordu. 7. Ordu'nun komutanları Rennes'teki harita tatbikatından daha dönmemişlerdi. 7. Ordu olaylardan haberdar olduğu zaman gece saat 1'e 12 dakika vardı. İki Amerikan ve bir İngiliz tümeni ordu sektörünün ortasına havadan indirilmeye başlanmıştı. Genel alarm gece saat 1.30'da verildi. 45 dakika sonra 7. Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Max Pemsel, Rommel'in karargahında bulunan General Speidel'ı telefon başına çağırdı ve bunun geniş çapta bir harekata benzediğini söyledi. Speidel inanmadı ama aldığı haberi Rundstedt'e ulaştırdı. O da pek inanmadı. Her iki general de paraşütçülerin indirilmesini kale dolaylarında yapılacak asıl çıkarmayı örtmek için müttefiklerin giriştikleri yalancı bir hareket sanıyorlardı. Gece saat 2.40'da Rundstedt'in bunu büyük bir harekat saymadığı Pemsel'a bildirildi. Kalabalık bir müttefik filosu 6 Haziran sabahı gün ağardıktan sonra Vire ile Orne nehirleri arasında kalan Normandiya kıyılarına büyük bir savaş donanmasının ağır topları tarafından açılan korkunç baraj ateşinin himayesinde binlerce asker boşaltırken bile Alman Batı Cephesi Başkomutanı bu harekatın müttefik taarruzunun kuvvet merkezi olabileceğine inanmıyordu. Speidel'ın söylediğine göre bu çıkarmanın asıl taarruz olduğu ancak 6 Haziran günü öğleden sonra anlaşılabildi. Ama o sırada Amerikalılar artık iki kumsalda, İngilizler de bir üçüncü kumsalda köprü başı kurmuşlar, içerilere doğru 3 ile 9 kilometre arasında girmişlerdi. Speidel sabahleyin saat 6'da Rommel'in evine telefon etti. Feldmarşal Hitler'i göremeden hemen arabasına atladı ve yola çıktı. B orduları grubunun karargahına ancak öğleden sonra varabildi. Hitler, müttefiklerin batıdaki hava üstünlüğünü düşünerek yüksek komutanların uçakla seyahat etmelerini yasaklamıştı. Bu arada Speidel ile Rundstedt ve Rundstedt'in kurmay başkanı General Blumentritt o sırada Berchtesgaden'de bulunan OKW ile görüşmüş bulunuyorlardı. Hitler'in verdiği aptalca bir karar yüzünden batıdaki bir başkomutan bile Führer'in emri olmadan panzer tümenlerini kullanamıyordu. Üç general 6 Haziran sabahı Normandiya'ya hemen iki tank tümeni gönderilmesine izin verilmesini istedikleri zaman Jodl, Hitler'in önce durumun nasıl geliştiğini görmek istediği cevabını verdi. Hitler bundan sonra uyumaya gitti ve batıdaki generallerin çılgınca çağrılarına rağmen öğleden sonra saat 3'e kadar rahatsız edilmemesini emretti. Uyandığı zaman gelen kötü haberleri duyunca Nazi savaşçısı sonunda harekete geçti. Normandiya'da bulunan panzerler ile 12. SS panzer tümenlerinin savaşa sürülmesini emretti. Ama sonradan anlaşılacağı gibi çok geç kalınmıştı. Aynı zamanda ileride lazım olur diye 7. Ordu'nun arşivlerinde saklanmış olan şu ünlü emri de yayımladı. 6 Haziran 1944 saat 16.55. Batı Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Yüksek Komutanlığın düşmanın elde ettiği köprü başının 6 Haziran günü akşamı imha edilmesi konusundaki isteği üzerinde duracaktır. Çünkü bu köprü başını desteklemek için denizden ve havadan yeni çıkarmalar yapılması ihtimali vardır. Köprü başının imhası bu geceyi geçmemelidir. Hitler o güne kadar girdiği savaşların en önemlisini aylardan beri Almanya'nın alın yazısı batıda kararlaştırılacak deyip duruyordu. O sırada Obersalzberg'in büyülü dağ havasından yönetmeye çalışıyordu. Bu garip emrin de Keitel ve Jodl'un onayı ile ve büyük bir ciddilikle buradan verildiği anlaşılıyor. O gün Almanya'dan döndükten bir saat sonra akşamüstü saat 5'ten hemen önce telefonla bu emri alan Rommel bile bu işin başarılacağına inanmış gibiydi. Çünkü 7. Ordu karargahına takviyelerin gelip gelmediğine bakılmaksızın 21. Panzer Tümeni'nin hemen harekete geçilmesini emretti. Bu tümen Almanların o bölgede bulunan tek zırhlı birliğiydi. Tümen Rommel'in emrini beklemeden zaten harekete geçmiş bulunuyordu. Rommel, 7. Ordu karargahı ile görüştüğü sırada telefon hattının öteki ucunda bulunan General Pemsel, müttefiklerin kumsalda tutmuş oldukları köprü başının, o sırada 3 köprü başı tutmuşlardı, en geç gece yarısına kadar temizlenmesi için komutanlığın verdiği emre hemen şu açık cevabı kondurdu. İmkansız. Hitler'in çok şişirilen Atlantik duvarı birkaç saat içinde yıkılıvermişti. Bir zamanlar övüle övüle bitirilemeyen Luftwaffe artık göklerde görülmez olmuş, Alman donanması ortadan silinmiş, ordu ise şaşkına dönmüştü. Savaşın bitmesine daha çok vardı ama sonuç besbelliydi. Speidel 9 Haziran'dan sonra inisiyatif müttefiklerin eline geçti diyor. Rundstedt ile Rommel bu durumu artık Hitler'in yüzüne söylemenin ve sonuçlara katlanmasını kendisinden istemenin zamanı geldiğine karar verdiler. Hitler'i Suasa'nın kuzeyinde Marjival'de 17 Haziran'da yapılacak bir toplantıda bulunmaya razı ettiler. Burada 1940 yazında İngiltere istilası sırasında Führer'in karargahı olarak kullanılmak üzere mermi işlemeyen bir korugan yapılmıştı ama hiç kullanılmamıştı. Toplantı bu koruganda yapılacaktı. Nazi komutanı 4 yaz sonra ilk olarak buraya gelecekti. Speidel'ın sonradan yazdığına göre rengi soluk ve uykusuzdu. Gözlükleriyle ve parmaklarının arasında tuttuğu bir sürü renkli kalemlerle durmadan sinirli sinirli oynuyordu. Feldmarşal ayakta dururken o kamburunu çıkarmış oturuyordu. Hipnotizma gücü kaybolmuş gibiydi. Herkese kısa ve soğuk bir selam verdi. Sonra müttefiklerin çıkarmayı başarmalarına çok üzüldüğünü yüksek sesle ve acı acı söyledi. Bu sonuçtan cephe komutanlarını sorumlu tuttu. Kitabın burasında Normandiya çıkarmasını gösteren bir harita vardır. İleride daha büyük bir yenilgiye uğramaları ihtimali generallerin ya da hiç olmazsa Rommel'in cesaretini arttırmıştı. Hitler generalleri şiddetle eleştirdiği sırada bir ara durunca Rommel hemen atıldı. Toplantıda bulunan Speidel sahneyi şöyle anlatıyor. Rommel merhametsiz bir açıklıkla müttefiklerin havada, denizde ve karadaki üstünlüğü ile savaşın imkansız olduğunu söyledi. Rommel 2 ay önce 23 Nisan'da General Jodl'a şunları yazmıştı. eğer düşmanın hava üstünlüğüne karşın ilk saatlerde tehdit altında bulunacak kıyı savunma sektörlerimizin hareketli mobil kuvvetlerinden büyük bir bölümünü savaşa sokabilirsek, eminim ki düşmanın kıyıya yapacağı hücum daha ilk gününden tamamıyla kırılmış olacaktır. The Rommel Papers, derleyen Little Heart, sayfa 468. Hitler'in kesin emirleri ilk saatlerde ya da ilk günlerde zırhlı tümenlerin hemen savaşa sokulmasını imkansızlaştırmıştı. Sonradan bu tümenler geldikleri zaman savaşlara teker teker girmişler ve başarı sağlayamamışlardır. Ama pek de imkansız sayılmazdı. Ancak Hitler her karış toprağı savunmak ve sonra müttefikleri denize dökmek gibi saçma bir düşünceden vazgeçmeliydi. Rommel, Rundstedt'in de onayı ile Almanların düşman donanmasının açtığı korkunç top ateşi menzilinin gerisine çekilmesini, panzer birliklerin hat gerisine alınmasını, bu birliklerin düşman gemilerindeki topların menzili dışında girişilecek bir savaşta müttefikleri yenecek şekilde yeniden düzenlenmesini teklif etti. Ama yüksek başkomutan herhangi bir çekilme teklifini kabul edemezdi. Alman askerleri yerlerinde kalacak ve dövüşeceklerdi. Bu konudan pek hoşlanmamıştı zaten. Hemen başka işlere geçti. Speidel'ın garip bir hörgörü ve yanlış bir sezgi karışımı dediği hava içinde ilk olarak bir gün önce Londra'ya atılan V1 silahının İngiltere'ye indirilmiş son bir darbe olacağını ve İngiltere'yi barışa zorlayacağını generallerine temin etti. İki feldmarşal Luftwaffe'nin batıdaki açık başarısızlığına Hitler'in dikkatini çektiği zaman binlerce jet uçağının, müttefiklerde jet uçağı yoktu, oysa Almanlar yapıma başlamışlardı, yakında İngiliz-Amerikan uçaklarını göklerden sileceğini söyledi. O zaman İngiltere yıkılacak dedi. Tam bu sırada müttefik uçakları geldiği için Führer'in sığınağına inmek zorunda kaldılar. Yeraltı sığınağında kendilerini emin hisseden generaller görüşmeye devam ettiler. Görüşmeler sabahın saat 9'undan akşamın saat 4'üne kadar sürdü. Yalnız yemek için ara verildi. Speidel şöyle anlatıyor. Yemekte Hitler önce başkasını tattırdıktan sonra tabağını pilav ve sebzeyle doldurdu. Tabağının çevresinde bir sürü haplar ve sular vardı. Sırayla hepsinden aldı. İskemlesinin yanında iki SS ayakta duruyordu. Bu sırada Rommel sözü politikaya getirdi. Speidel anlatıyor. Normandiya'daki Alman cephesinin çökeceğini, müttefiklerin Almanya'ya sızmasının önlenemeyeceğini söyledi. Rus cephesinin de tutulacağından şüpheliydi. Almanya'nın tamamıyla tecrit edilmiş durumda bulunduğunu belirtti. Savaşın bir an önce bitirilmesi isteğiyle sözlerine son verdi. Rommel'in sözünü birkaç kez kesen Hitler sonunda şunu söyledi. Siz savaşın geleceğini düşünmeyin. Kendi çıkarma cephenize bakın. İki Mareşal'in de açıkladığı askeri ve siyasi görüşler herhangi bir sonuç vermedi. Jodl sonradan Nürnberg'de verdiği ifadede ne söylerlerse söylesinler Hitler aldırmadı dedi. Sonunda generaller yüksek komutandan Rommel'in B ordu grubu karargahını ziyaret etmesini ve Normandiya'daki durum üzerine kıta komutanlarıyla görüşmesini istediler. Hitler istemeye istemeye razı oldu. İki gün sonra yani Haziran'ın 19'unda gelecekti. Gelmedi. Feldmarşaller 17 Haziran günü ikindi üzeri Marjival'den ayrıldıktan az sonra Londra'ya atılan bir serseri V1 yönünü değiştirdi ve Führer'in koruganına düştü. Ölen ya da yaralanan olmadı ama Hitler'in ödü koptu. Hemen daha emin bir yer aradı ve soluğu Berchtesgaden dağlarında aldı. Az sonra daha kötü haberler gelmeye başladı. Merkez cephesinde uzun zamandan beri beklenen Rus taarruzu başlamıştı. Taarruz birkaç gün içinde ezici bir hızla gelmişti. Hitler'in en güçlü birliklerini topladığı Alman Merkez Ordusu grubu olduğu gibi bozguna uğradı. Cephe tamamıyla yarılmış, Polonya yolu açılmıştı. Ruslar 4 Temmuz'da 1939'da Polonya sınırını geçtiler. Doğu Prusya'ya yaklaştılar. Yüksek komutanlığın elindeki bütün yedek kuvvetleri hemen toplanıp ana yurdun savunmasına 2. Dünya Savaşı'nda ilk olarak gönderildi. Bundan böyle büyük bir takviye beklenemezdi artık. Rundstedt ile Rommel 29 Haziran'da gerek batı ve gerek doğudaki gerçekleri anlaması ve Alman ordusunun büyük bir bölümü henüz elde dururken savaşa son vermeye çalışması için Hitler'e yeniden başvurdular. Toplantı Oberzalzberg'de yapıldı. Yüksek Başkomutan bu toplantıda her iki Feldmarşale de çok soğuk davrandı. İsteklerini hemen reddetti. Sonra yeni mucize silahlarla savaşın nasıl kazanılacağı üzerine uzun bir söylev başladı. Spiedel'in anlattığına göre söylev garip garip ara laflar içinde yitip gitti. İki gün sonra Batı Başkomutanlığına Rundstedt'in yerine Feldmarschall von Kluge tayin edildi. Rundstedt'in atılması bir gece önce Keitel'a söylediği acı sözler yüzünden olabilir. Keitel kendisini aramış, durumu sormuştu. SS panzer tümenlerinin İngiliz hatlarına yaptıkları son hücumda yenilgiye uğramıştı ve Rundstedt'in morali çok bozuktu. Keitel ne yapacağız diye bağırdı. Rundstedt, barış yapın budalalar diye cevap verdi. Başka ne yapabilirsiniz? Birçok kıta subaylarınca dal kavuk hafiye denen Keitel'in bu sözleri doğruca Hitler'e yetiştirdiği anlaşılıyor. O sırada Hitler Kluge ile görüşüyordu. Kluge bir otomobil kazası sırasında aldığı yaralardan ötürü aylardan beri izinli bulunuyordu. Hitler Rundstedt'in yerine Kluge'yi tayin etti. Nazi başkomutan yüksek komutanlarının tayinlerini işte böyle yapıyordu. Bu telefon görüşmesi General Blumentritt tarafından hem Wilmot'a hem de Lidlhart'a anlatılmıştır. The Struggle for Europe, sayfa 347. The German General's Talk, sayfa 205. 15 Temmuz'da Rommel Hitler'e bir mektup yazdı ve ordu teleksiyle gönderdi. Askerler her yanda kahramanca savaşıyorlar ama eşit olmayan savaşın sonu yaklaşıyor. Mektubun sonuna da kendi el yazısıyla şu notu koydu. Gerekli sonuçları vakit geçirmeden çıkarmanızı rica ediyorum. Ordu grubunun başkomutanı olarak bunu size açıkça söylemeyi görevim saymaktayım. Rommel Spiedel'a son bir fırsat veriyorum ona dedi. Eğer yararlanmayacak olursa harekete geçeceğiz. İki gün sonra yani Temmuz'un 17'sinde öğleden sonra Rommel'in kurmay otomobili Normandiya cephesinden karargaha dönerken alçaktan uçan bir müttefik uçağının hücumuna uğradı. Rommel ağır surette yaralandı. Bir gün bile yaşayamayacağı sanıldı. Olay komplocular için büyük bir felaket oldu. Çünkü Rommel o sırada Spiedel yemin ederek söylüyor, Almanya'yı birkaç gün içinde Hitler rejiminden kurtarmaya ama Hitler'in öldürülmesine hala karşıydı, kesin olarak karar vermiş bulunuyordu. Alman orduları o yılın 1944 Temmuz'unda Doğu ve Batı'da çözülürlerken artık Hitler'i ve nasyonel sosyalizmi ortadan kaldırmak için son bir teşebbüse geçmeye karar veren subaylar için Rommel'in enerjisinden ve cesaretinden yoksun kalmak büyük bir kayıp oldu. Spiedel, komplocular güçlerinin büyük bir dayanağından yoksun kaldıklarını anladılar diyor. 36. ayrımın sonu, sayfa 1312.